Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu ves selam aleyke ya Resulallah. Ves salatu ves selam aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programında Erkam Radyo'nun çok muhterem, çok kıymetli dinleyenlerini saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlarken Zeynep Sultan adlı sunumumuzun 21. bölümüyle yine beraberiz. Yine hayırlara vesile olması dileğiyle o güzel insanların güzel hayatlarındaki güzelliği ayrıntılı bir şekilde araştırıp hayatımıza geçirerek hayatımızı güzelleştirme niyet, arzu ve duasıyla efendim. Hatırlayacağınız gibi Hazreti Zeynep radıyallahu anh'ın ziyaretine hem kendisinin, hem diğer kızların, hem sahabe-i kiramın ve özellikle de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın annem diye hitap ettiği Hazreti Emen Bereke ziyaretine gelmiş ve Zeynep'im deyimiyle ona verdiği mesajı görüyor, orada kalmıştık. Hazreti Zeynep'in takındığı tavır, o ana kadar sevgilediği tavır ve o anda da nasılsın Zeynep'im deyince İyiyiz demesi karşısında şahsa değil de aileye hitap edilmiş gibi bir tavır takılması karşısında efendim Hazreti Emen Bereke anne çok memnun kalmış, onu tebrik etmiş, takdir etmişti. O da Allah Resulü babamızdan, hanımlar ve anneler sultanı annemizden böyle gördük ey Emen annem demişti. Allah Resulü babamızdan, hanımlar ve anneler sultanı annemizden, Hatice annemizden böyle gördük demişti. Gerçekten sen gerçekten Hatice'den bir parçasın sevgili Zeynep'im. Sana baktıkça, seninle konuştukça hep onu hatırlarım ben. Emen anne de çok severdi Hatice annemizi. O nerede, ben nerede ey Emen annem. Ama sizlerin destek ve dualarıyla ayakta durmaya çalışıyoruz işte. Evet, bir yandan herhalde yani ben kimin kızıyım gibi bir havaya girmemiş. Ama diğer taraftan da konumunu ifade ederken nerede olduğunu da elbette ki ikrar etmiş idi. Zeynep Sultan Emen anne ile olduğu gibi herkesle güzel geçiniyor, iyi geçiniyor. Emen anne ile de Resulullah Aleyhisselam'a efendim sahabelere bakarak onların o saygılarını bildiğinden gördüğünden daha bir özen gösteriyordu. Neticede bir muhabbet deryasıdır, yürüyüp gidiyordu. Şimdi burada kısa bir farklı bir bakış açısı vermek istiyorum. İzin verirseniz. Konumuz Zeynep Sultan olduğundan genellikle hanım ağırlıklı gidiyor program. Ancak bunun bir kocası var. Henüz İslam'la şereflenmediğinden Mekke'de kalıyor. Bir şekilde ayrılmış durumdalar. Şimdi şöyle bakıyoruz. Biraz da bakalım. Ebu Las ne yapıyor? Ebu Las Mekke'de biliyorsunuz. Mekke'de her şeye sahip olduğu halde hiçbir şeyi yoktu adeta. Ebu Las herhalde böyle özetlenir. Her şeye sahip olduğu halde hiçbir şeyi yoktu adeta. Çünkü sevgili Zeynep'i yoktu yanında. Zeynep'i yoksa bütün varlıklar varidat dünya adına yok hükmünde oluyordu. Zeynep, sevgili Zeynep'i yanındayken ondan ayrılması için onu boşaması için müşrikler çok baskı yapmışlardı. Görmüştük önceki bölümlerimizde. Ve o Zeynep'ine sımsıkı tutunmuş, onu asla bırakmamıştı. Bana en son çok zorlayınca bana dünyaları verseniz beni Zeynep'imden ayıramazsınız demiş idi. Bunları görmüştük. Şimdi Zeynep'i yanında yok. Zengin ve soylu bir adam. Çevresi çok geniş. Bu durumda kendisine evlenme teklifleri hem kız aileleri tarafından hem de kızların bizzat kendileri tarafından yapıldığı halde o ısrarla hala Zeynep'im diyor ve bütün teklifleri geri çeviriyordu. Zeynep diyor, başka bir şey demiyordu. Evlenmedi yani. Şu an geldiğimiz yer itibariyle söylüyorum. İşte Bedir Harbi'nden sonra efendim Allah Resulü Zeynep'in Medine'ye istemişti Mekke'den. O da mecburen göndermişti. Ve şu an geldiğimiz yer 4 yıl oldu. Ondan sonra yani 4 yıldan beri Zeynep Sultan Medine-i Münevvere'de, Ebu Las bin Rebi Mekke-i Mükerreme'deydiler. İkisi de evlenmemiş. Hani Zeynep Sultan evlenmeyişi az çok anlaşılıyor. Resulullah Aleyhisselam neyi görüyor, neyi düşünüyorsa onu evlendirmedi Medine'de. Ama karşı tarafta Ebu Las bin Rebi var. Ve o onca teklif karşısında tamamını geri çevirdi ve evlenmedi. Böyle Zeynep'siz 4 yılını geçirmiş oldu. Sık sık söylemişimdir. Aile olarak örnek alacağımız o kadar güzellikler var ki ama bunlar ayrıntılar içerisinde adeta serpiştirilmiş durumda. Onları oradan böyle tek tek efendim toparlamak ve önümüze koymak ve bir şekil oluşturmak durumundayız. Güzel bir aile hayatları olmuş, güzel geçimleri olmuş. Nasıl bir aile hayatı yaşanır bunlar da görülmüş durumda. Ama yine ifade ettiğim gibi Ebu Las bin Rebi İslam'a girmediği için, iman etmediği için sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'ini şu kadar sene sonra yani 13 sene Mekke dönemi. Sonra Bedir Savaşı oldu. İkinci sene civarında Zeynep'i istedi. O da göndermek zorunda kaldı. O ayrıntı görmüştük. Girmiyorum oraya. Ve 4 sene geçmişti. Şimdi hassas bir yere geldik. O yüzden birazcık ana fikir tekrara girmek zorunda kaldım burada. Burayı dinleyenler bundan önceki programları dinleyememişlerse bura fazla bir mana ifade etmeyecek endişesiyle söyledim efendim. Şimdi şöyle desek. İslam tarihinde eşine ender rastlanan bir adamın İslam ile şereflenerek dünya tarihinin şimdiye kadar görmediği ve belki de bir daha göremeyeceği, belki de diyorum. Efendim, bir destanın yazıldığı bir kısma geldik. Hicretin 6. yılı. Hicri Cemaziye evvel ayına girilmiş durumda. Müşriklere ait oldukça zengin bir kervan Mekke'den Şam'a gitmiş, alışverişini yapmış, Şam'dan Mekke'ye dönüyor. Haber alındı, tahkik edildi ve oldukça yüklü yani mal, mülk vesaire para, çok zengin bir kervan. Rivayetlerin bazılarında da o kervanın geliriyle Müslümanlar üzerine yeni bir sefer düzenleneceği düşüncesi de doğmuş ve aleyhisselam istişare sonunda bu kervanın basılmasına, yakalanmasına ve Medine'ye getirilmesine karar verilmiş durumda. 170 kişilik bir süvari birliği oluşturuldu. Başlarına Resulullah Aleyhisselam'ın evlatlığı, İlk Müslümanlardan biri olan ve Resulullah'ın da çok sevdiği Hazreti Zeyd bin Harise kumandan olarak tayin edildi ve dualarla Medine'den yola çıkarıldı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın emriyle yola çıkan İslam ordusu dört nala az sürerek İs mevkiine vardığında müşrik kervanı için pusuyu kurdu. Kervan oradan geçince önlerini kesti. Durun bakalım dedi. Buradan geçemezsiniz. Fakat karşılıklı konuşmaya zaman kalmadan kervandaki koruyucular hemen karşılık verdiler ve çatışma başladı. Hazreti Zeydunlar ise kervanın başındakinin Ebulas olduğunu görünce bir an durdu. Ebulas da Zeyd'i görünce bir an durdu. Bunları açacağım biraz. Ve Zeydunlar ise şöyle haykırdı. Sakın kimseyi öldürmeyin. Sakın kimseyi öldürmeyin. Kan dökülmesini istemiyorum. Hepsini canlı olarak yakalayın. Hiç kimseyi öldürmeyin diye emretti. Tabii bu emri verirken de bir yandan da şeye baktı. Ebulas bin Rebi'ye. Şöyle bir ufak izah yapayım şimdi. Biliyorsunuz Zeyd bin Harise Resulullah'ın elinde büyüdü. Yani Zeynep Sultan daha doğmadan Zeyd bin Harise Resulullah'ın yanındaydı. Evet. Yani 9-10 yaşındayken Resulullah'ın yanına gelmiş. İslam geldiğinde 20-25 yaşlarında olacak. Ve İslam geldiğinde Hazreti Zeynep de şöyle böyle 10 küsür 10-11 yaşında olduğuna göre yani 14-15 yaş büyük Hazreti Zeynep'ten Zeyd bin Harise. Çok ciddi bir abilik yapmış. Çok güzel geçindikleri bir kıymetli kişi. İyi de burada Zeynep Sultan yok. Niye bunu söyledik? Ha, burada Ebulas bin Rebi var. E malum bu da Zeynep Sultan'ın kocası. Yani müşrik de olsa, Mekke'de de olsa, beraber olmasalar da bunlarla çok güzel anıları var Hazreti Zeyd'in. Ve aynı zamanda biraz celtinmence hareket ederek Ebulas bin Rebi'ye son bir fırsat veriyor. Zaten mülayim, iyi bir insan olan Ebulas bin Rebi'nin İslam'la şereflemesini çok istiyor Zeyd bin Harise. Çünkü Zeynep Sultan çok üzgün. Ebulas bin Rebi'nin şirk üzere kalmasından son derece üzgün. Bundan dolayı bir an önce İslam'a girsin diye çok dua ediyor. Çırpınıyor mübarek. Bunu bilen Zeyd bin Harise de böyle bir emir vererek adamın gönlündeki putları kırmaya çalışıyor. Sakın kimseyi öldürmeyin. Hiç kimse öldürülmeyecek, kan dökülmeyecek. Hepsini canlı yakalayın. Yani bırakın demiyor, yakalayın ama canlı yakalayın. Bu emri duyan kervancılar bir yandan canlarını kurtarmanın sevinciyle sevinirken bir yandan şaşırmışlardı. Çünkü böyle bir durumda kendileri olsa yani Müslümanları parça parça ederler. Ama bunlar tam tersine hiç kimseyi öldürmeyin diyorlar. Bir yandan böyle emir veriliyor. Bir yandan kervanı kuşatma harekatı yapılıyor. Etrafı sarılıyor. Canlarından emin olan kervancılar daha fazla karşı koymadılar tabii ki. Teslim oldular. İslam ordusu kayıp vermeden kayıp verdirmeden oldukça büyük bir miktarda ganimet ve esirlerle beraber Medine'ye doğru yola koyuldu. Kervan başı olan Ebulas bin Rebi bir yandan kervanı kaybetmenin sıkıntısını yaşarken bir yandan da bu badireden nasıl kurtulacağını düşünüyor. İslam ordusu komutanı Hazreti Zeyd bin Harise'nin tavrı karşısında mahcup olurken içinden ona karşı beslemiş olduğu muhabbeti de artık açıktan açığa belli etmeye başladı. Çünkü Zeyd özel muamele yapmıştı ona. Ebulas'ın Zeynep Sultan'ın kocası olduğunu bildiği için ona saygısından dolayı onunla ve adamlarıyla savaşmak istememiş, ona esir değil de misafir muamelesi yapmıştı. ortam gereği, karşılıklı kuvvetler gereği oturup da böyle ayrıntılı bir şekilde konuşamadılar tabii. Ama Medine'ye doğru yola koyuldular. Nasıl olsa esir hükmündeler, misafir muamelesi görseler de Medine-i Münevvere'de artık ne düşündüğü bilemiyoruz. Hazreti Zeyd anlatır, şey yapar. Medine'ye doğru giderlerken Ebu Las'ı müthiş bir heyecan kasırgası sarmış, yüreği yerinden fırlayacakmışçasına çarpmaya başlamıştı. Nefesi tıkanıyor, Medine'ye yaklaştıkta adeta ayakları birbirine dolanıyor. Ufukta Medine göründüğü zaman gayri ihtiyari dayanamıyor adamcağız. Gayri ihtiyari, sevgili Zeynep'im ben geliyorum ben diye söylendiği gibi sağına soluna bakındı. Aklına gelen şeyi uygulamak istedi. Ne yaparım ne ederim diye düşünürken birdenbire sana geliyorum teyzem kızı diye tekrar söylenip birden fırlayarak kaçmaya başladı. Kervanbaşı Ebu Las bin Rebi'nin kaçtığını gören Zeyd bin Harise kuvvetleri hemen oklarını, mızraklarını ona doğru çevirdiler. Atlar da hemen peşinden koşmaya başladı. Zeyd bin Harise haykırdı, durun, durun. Kimse peşinden gitmeyecek, arkasından ok, mızrak atılmayacak. Dedi, kaçıyor. Hayır, kaçmıyor. Belki de geliyor. Dur bakalım, Allah ne gösterecek? Bırakın, görmeyin onu. Kim bilir, belki de o kardeşiniz olmak için koşuyor. Kardeşiniz olmak için koşuyor. Bunun ne anlama geldiğini çok iyi anlayan mücahitler de büyük bir sevinçte tekbir getirdiler. Çünkü gerçekten herkes Ebu Las bin Rebi'nin İslam'a girmesini çok istiyor. Nice ayet var işte. Allah-u Teala senin istediğini, sevdiğini değil, dilediğini hidayete erdirir diye ayetler var biliyorsunuz. Allah'ın dilediği oluyor. Allah'ın dilediği gerçekleşiyor her zamanki gibi. Evet. Tam 4 sene olmuştu. 4 asır gibi gelmişti bu. Sevgili Zeynep'inden ayrılalı 4 sene geçmişti. Sevgili gülünün hasretiyle yanıp kavrulmuştu 4 yıl boyu. Ticaret kervanları ile çeşitli yerlere gidip gelirken Medine yakınlarından geçtikçe Medine havasını derin derin solumuş, sevgili Zeynep'in hasretini yudumlamıştı adeta. Şimdi ise bir başka soluyor, bir başka sindiriyordu Medine havasını. Çünkü ona gidiyordu, sevgili Zeynep'ine gidiyordu. Zeynep Sultan onun hayat kaynağıydı. Onsuz olamıyordu bir türlü. Onsuzluğa dayanamamış, zoraki durmuştu ayakta. O, onun hayatı, canı, ciğeri, yiyecek yemeği, içecek suyu, uyuyacak uykusu, o onun hayatıydı. Ve 4 yıl olmuştu onu görmeyeli. Ona gidiyordu Ebu Las, sevgili Zeynep'ine gidiyordu, candan parçasına. Bu ayrılık yetmişti artık canına. Gidiyordu işte. Cananına gidiyordu. Zeynep'ine gidiyordu. Gecenin karanlığını yarıp Mekke sokaklarına bir hırsız edasıyla adımlayarak Zeynep Sultan'ın evinin önüne kadar geldi. Şimdi merak edeceksiniz, evini nereden biliyor diyeceksiniz. O kadar sorup soruşturuyor. Medine'yi biliyor. Ebu Las bin Rebi. O kadar sorup soruşturuyordu ki Zeynep'in, sevgili Zeynep'in oturduğu evin kaç oda olduğunu, ne kadar olduğunu dahi biliyor. Buraya kadar hiç kimseye görünmemeyi başarmıştı. Sevgili Zeynep'in kapısı önünde durup soluklandı bir iki. Ne yapacaktı şimdi? Nasıl çalacaktı kapıyı? Ne diyecek? Nasıl bakacaktı nur meleğinin yüzüne? Medine'ye girerken sabah ezanı okunuyordu. Biraz sonra hava ağaracak ve görülüp yakalanacaktı. Bunun için zaman kaybetmemesi gerekiyordu. Zamanını çok iyi kullanmalıydı. Bütün heyecanını toplayarak sevgili Zeynep'in kafasını hafif tıklattı. Bu saatte onun ve bütün Müslümanların uyanık olduğunu biliyordu Ebu Las bin Rebi. Kapıyı hafifçe aralayan Zeynep Sultan karşısında Ebu Las'ı görünce, evet 4 yıl sonra Ebu Las'ı görünce bir an donup kaldı. Ne diyeceğini, nasıl hareket edeceğini bilemedi. Öylece kala kaldı. Ya da kala kaldılar. Zeynep Sultan içeride, Ebu Las bin Rebi dışarıda. Kapı hafifçe aralı. Ebu Las bakıyor. İşte sevgili Zeynep'i. Tam 4 yıl sonra karşısında işte. Sevgili Zeynep'in nur yüzünde kaybolup gitmişti adeta. Bilmem kaç bin volt cereyana tutulmuş bir adam gibi titremeye başladı. Bütün bedeniyle beraber ruhu da titriyordu sanki. Çünkü sevgili Zeynep'in karşısındaydı. Sevgili gülünü, nurunu görmüştü. Ve çarpılıp gitmişti Ebu Las. Ayakları birbirine dolanıyor, dizlerinin bağı çözülüyor, nefesi tıkanıyordu. Bu o muydu? Sevgili Zeynep'i miydi? Sevgili Meri'yi candan parçası mıydı? Biricik eşi bir tanesi miydi? Güzeller güzeli gül yüzü, nurdan bir avize gibi paylarken, gül yüzlü gül Zeynep'i daha fazla güzelleştirmiş o nur, onurlandırmış, Ebu Las'ı kendisinden geçirmişti. Güzelim yüzü, nurdan bir avize gibi paylarken, gözler bir başka bakar olmuştu. Ruh dünyası öylesine alabora oldu ki, artık ne hale geldiğini bilemez oldu. Fakat çabuk toparladı kendini. Sevgili Zeynep'ine daha fazla bakamadı. Suçlu çocuklar gibi başını önüne eğdi. Sevgili Zeynep'in nur yüzüne bakmaya kıyamadı. Kendisi müşrikti, o Müslüman. Belki bakışlarıyla nur yüzünü lekeleyebilirdi. Ama olmuyordu. Olmadı. Tekrar kaldırdı başını. Tekrar gitti bir başka aleme. Beyazlar giyinmişti sevgili Zeynep'i. Beyazlar içinde nurdan bir abide gibi duruyordu karşısında. Bütün değerleri her şeyiyle alt üst olmuştu Ebu Las'ın. Atılıp kucaklamak, sımsıkı sarılmak istedi. Fakat buna hak olmadığını düşündü. Bu hakkını kendisi kaybetmişti çünkü. Böyle bakıp dururken birden nefesi kesilip oracığa düşecek gibi oldu. Ne yapacağınız bilemez bir halde geldi. Yıllardır hasretiyle yanıp tutuştuğu Zeynep'in karşısındaydı işte. Öyle bir muhabbet, öyle bir havaya girmişti ki, bunu farkındasınız anlatamıyorum ben. Onu yaşamak lazım, öyle görülüyor. Ama dilerseniz önce kısa bir ara verelim ve bu güzelliği yaşamaya daha sonra inşallah devam edelim efendim. Ama sakın bizden ayrılmayın. Evet efendim. Zeynep Sultan adlı sunumumuzun 21. bölümün 2. yarısıyla yine beraberiz. Kaldığımız yerden, muhabbetin en güzel yerinden muhabbeti artırarak inşallah devam edelim, etmeye çalışalım. Hasret kaldığımız, özlediğimiz ve ancak filmlerde, romanlarda, dizilerde gördüğümüz o sahte aşklar değil. Yaşanması gereken aşk böyle yaşanır dercesine bitmeyen bir sahneyle karşı karşıyayız. Ebu Las bin Rebi, Zeynep Sultan'ın kapısı önünde. Zeynep Sultan evin içinde, Ebu Las bin Rebi dışında kapı önünde. Kapı harf aralıklı ve birbirlerini süzüyorlar. Aşktı bunun adı. Muhabbetti. Aşk öyle bir nazlı misafirdir ki her gönle konmaz. Aşk çok nazlıdır. Yüreği sıcak, kalbi duru, şefkati berrak insanları kendine konuk edinir. Aşk kimi layık görürse ona varır. Aşkı tatmayan bir yürek soğuk kalır. Öyle ki onu hiçbir şey ısıtamaz artık. Aşkı olmayan hayatı da anlayamaz. Hayatı da anlayamaz. Anlayamadığı için hayatı aşkla yaşayamayacak demek. Çünkü aşk bunun adı, sevgi bunun adı, muhabbet bunun adı. Ama dikkat edin, bunlar eş aile. Şartlar gereği, ayrıntıya giremeyeceğim, 4 yıldan beri ayrı kalmışlar. İşte aşk bunun adı, muhabbet bunun adı. Sana geldim sevgili Zeynep'im diyebildi bitkinci Ebu Las bin Rebi. Sana geldin sevgili Zeynep'im. Nasıl geldin diye sorma cesaretini gösterdi Zeynep Sultan. Yani Müslüman olarak mı geldin demek istemişti. Bunu anladığı halde Ebu Las bin Rebi ister istemez direkt o mevzuya giremedi. Uzun bir yolculuktan yorulup sana geldim sevgili Zeynep'im. Nasıl geldiğini sordum diye endişeyle tekrarladı sorusunu Zeynep Sultan. Sorundaki inceliği anlıyorum sevgili Zeynep'im. Senin istediğin şekilde gelemedim maalesef. Öyleyse Zeynep'im deme bana. Sadece teyzem kızı de. Peki teyzem kızı. Öyle olsun. Nereden ve nasıl gelmektesin teyzem oğlu? Şam'dan Mekke'ye büyük bir kervanla dönerken Zeyd komutasındaki Seriye'nin saldırısına uğradım. Her şeyimiz ellerine geçti. Ben de gizlice kaçıp sana geldim. Beni himayeme alır mısın sevgili Zeynep'im? Yine müdahale ediyor. Sevgili Zeynep'im değil, sadece teyzem kızı diyeceksin. Peki teyzem kızı, beni himayene alır mısın? Hoş geldin teyzem oğlu. Hoş geldin Ümame'nin ve Ali'nin babası. Hoş bulduk teyzem kızı. Sevgili Zeynep'im, hayır, sadece teyzem kızı de demiştim. Öyle olsun teyzem kızı. Bunun böyle olmasını sen istedin ama. Sevgili kızımızı göremiyorum. İçeride namaz kılıyor. Onunla görüşmemde bir mazur var mı teyzem kızı? Ümame senin de kızın teyzem oğlu. Neden mahsuru olsun ki? Ve dönüyor, içeriye sesleniyor. Ümame kızım, namazını bitirdinse kapıya gelir misin yavrum? Geliyorum anneciğim diye cevabının ardından çıkıp geldi Ümame kız. Babasını görünce sevinçle atıldı. Aa baba, babacığım. Zeynep Sultan baba kızın büyük bir hasretle kucaklaşmasını gözleri yaşararak izledi. Sonra da kendini toparlayıp onlara yöneldi. Siz baba kız görüşüp hasret giderin. Ben az sonra gelirim. Nereye teyzem kızı? Beklesen. Şimdi burada açılması gereken çok şey var. Ama az açacağım ben. Çünkü konuşmalarında aslında anlaşıldı. Şimdi Zeynep Sultan şu anda 21. bölümdeyiz. Diğer bölümlerini dinleyebilenler burayı çok iyi anlayacaklar. Ama dinleyemeyenler bu diyaloğun niye böyle olduğunu tabii merak edecekler. Sürekli mesaj görürsünüz. Adamı suçlamıyor. Ama adamı da küfrün de hoş görmüyor. Yani yanlışın, çirkinin kendisine karşı tavır koyuyor. Yanlışta olana karşı tavır koymuyor. Çünkü yanlış her zaman yanlıştır. Kim yaparsa yapsın yanlış, yanlıştır. Ama yanlış yapan kişi, o kişiye tavır koyarsak, kişi o yanlışı bıraktığında biz tavrımızı yanlışa değil de kişiye koyduğumuz için o kişi yanlışı bıraktığı halde biz tavrımızı sürdürme yanlışına, hatasına düşeriz. Zeynep Sultan burada bize ayrıca böyle bir örnek de oluyor, görüyorsunuz. Ve adam böyle kapısına kadar gelmiş adamı tekrar böyle yüreğinden yakalayarak imana doğru çekerken, İslam'a doğru çekerken hem onun onurunu rencide etmiyor hem de yanlışını da yanlışta olduğunda çok net bir şekilde ifade ediyor. İçeri gir demedi, bakın dikkat edin, içeri gir demedi. Çünkü bu durumda içeri adam alınır mı alınmaz mı hüküm bilmiyor. Ve böyle bir hüküm de gelmemiş henüz. O yüzden kızını dışarı çağırdı. Baba kızın konuşmasına fırsat verdi ve aceleyle dışarı çıktı. Ebu'l-Has bin Rebiye, yani kocasına tekrar alıcı gözlerle baktıktan sonra adamcağızı iyice eritip tükettikten sonra Mescid-i Nebi'ye doğru hızla uzaklaştı. Zaten fazla uzak değil evi de oraya. Yani adamın yüzüne bakarken yine aynı bakışlar, dua bakışı, merhamet bakışı, sevgi bakışı. Sabah namazı yeni bitirilmiş, dualar iklimine kanat çırpılırken mescidin kapısından edep ve haya dolu bir sesle seslendi. Ey insanlar, ey Müslümanlar, ben Allah Resulü'nün kızı Zeynep'im. Herkes duyup işitsin ki teyzem oğlu Ebu'l-As'a eman verdim. Böyle seslendikten sonra evine doğru yürümeye başladı. Bir yandan da şimdi ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili kızının sesini duymuş ve sevgili ashabına baktıktan sonra konuşmuştu. Benim duyduğumu siz de duydunuz mu? Evet ey Allah'ın Resulü, biz de duyduk. Allah'a yemin olsun ki ben de sizinle beraber duydum. İçinizden herhangi birinizin himayesi benim himayem gibidir. Zeynep'in eman verdiğine biz de eman verdik. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Öyle dedi ashab-ı kiram. Ne demek şimdi bu? Kim olursa olsun Medine'ye gelince herhangi biri o şahıs için bu şahıs benim emanımdadır, ben himaye ediyorum dediği zaman o artık dokunulmaz oluyor. Dost da olsa, düşman da olsa emniyette olur. Zeynep Sultan böyle bir şey yapıyor. Arkasından muazzam bir örneği getirecek. Ama bir yandan da adam kapı önünde, şimdi 4 sene geçmiş. Adam hala müşrik. Kendisi Müslüman. İçeri alması mı gerekiyor, ne yapması gerekiyor bilmediği için tekrar çark edip babasının yanına geliyor. Aleyhisselam da evine girmek üzere. Yetişiyor Zeynep Sultan. Ey peygamber babam, Resulullah, Allah'ın Resulü. Yakının olursa amca oğlundur. Babasına diyor. Akraba çünkü. Benim de teyzem oğlu. Uzak olursa çocuklarımın babasıdır. Şimdi kocamdır diyemiyor. İmana gelmediğinden o muameleyi göremiyor adam. Şimdi ne yapmalıyım ey Allah'ın Resulü? Aleyhisselam sevgili kızına şefkatle bakarak şöyle buyurdu. Kızım, ona ikramda bulun. Fakat sana yaklaşmasın. Uzak dur. Çünkü birbirinize helal değilsiniz. Çok kısa, çok net bir fotoğraf. Kızım, ona ikramda bulun. Fakat sana yaklaşmasın. Uzak dur. Çünkü birbirinize helal değilsiniz. Olur ey Allah Resulü babam. Buyurduğunuz gibi davranacağım. Zeynep Sultan hızla yolu tüketerek evine vardı. Ebu Las kapının önünde ve hala ayaktaydı. Sevgili Zeynep'in geldiğini görünce gayretleri toparlandı. İçeri buyur. Çocuklarımın babası. İfadeyi görüyor musunuz? İçeri buyur. Çocuklarımın babası. Eş yok. Koca yok. Ama bir realite var. Çocukların babası. Adam da şaşırıyor. Senin evine mi sevgili Zeynep'im? Zeynep'im değil, teyzem oğlu diyeceksin. Tamam teyzem kızı. Senin evine mi? Evimiz olacaktı teyzem oğlu. Evimiz olacaktı teyzem oğlu. Fakat şimdi sadece benim evime buyur. Gerçekten her kelimesine, cümlesine ayrı ayrı izah gerekiyor. Evimiz olacaktı teyzem oğlu. Fakat şimdi, yani şimdilik sadece benim evime buyur. Çok teşekkür ederim Zeynep'im. Zeynep'im değil, teyzem kızı diyeceksin. Unutma. Hala mı teyzem kızı? Maalesef hala ya teyzem oğlu. Beni hem himayene hem de evine aldın. Çok anlayışlısın teyzem kızı. Sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım da sonra konuşuruz teyzem oğlu. Zeynep Sultan yemek için bir şeyler hazırlarken Ebu Las da büyük bir hasret ve aşkla onu seyrediyordu. Nur yüzlü, nur amelli, nur gönüllü sevgili Zeynep'i yakıp kavurmuştu onu. Hiçbir yarar ve zararı olmayan man kafa putları yüzünden böyle bir melekten ayrılmak zorunda kalmıştı. Oysa ne kadar çok seviyordu onu. Onsuz yaşamamıştı sanki. Nasıl olurdu da hala bu can için can atmazdı? Sevgili Zeynep'ine olan sonsuz aşkı onu gerçeğe doğru götürüyordu sanki. İçinde bir şeylerin kaynayıp durduğunu hissediyordu artık. Zeynep Sultan da boş değildi. Bir yandan ona yemek hazırlarken diğer ucuyla da bakıyordu Ebu Las'a. Zavallı adamcağız ne kadar da zayıflamıştı böyle. Bir tip tükenmişti adeta. Öyle içten, öyle candan bakıyordu ki yürek dayanmazdı. Her zaman olduğu gibi yine dualar iklimine yelken açarak bir yandan yemek hazırladı, bir yandan dualar etti. En sevdiği adama bir şeyler hazırlayıp İkram etmenin hazzıyla hazırladı. Yüreğini koydu tepsiye, tabağa, tasa. Gözyaşını koydu. Dualarını koydu. Sevgisini koydu. Önüne getirip öyle kurdu sofrasını. Buyur teyzem oğlu. Sen yemeyecek misin teyzem kızı? Beraber yiyemeyiz teyzem oğlu. Biliyorsun. Haklısın diyerek başını önüne eğdi. Niçin yemiyorsun teyzem oğlu? Adam demek ki yemeye başlamayınca soruyor. Ben seninle beraber yemek ve sana da teyzem kızı değil de sevgili Zeynep'im demek isterdim. Bunu ben de isterim teyzem oğlu. Biliyorsun ama... Bu işin aması olur mu teyzem kızı? sen hem benim hanımım, karım değil misin? Artık değilim teyzem oğlu. Sen diğer hanımlarınla hayatını sür. Birazcık tatlı sert. Sen diğer hanımlarınla, karınlarınla hayatını sür. Diğer hanımlar, karılar ne demek teyzem kızı? Ayrılığına 4 yıl oldu. Evlenmedin mi yoksa? Senin üzerine mi? Senin üzerine nasıl evlenir mi sevgili Zeynep'im? Hayır, teyzem kızı diyeceksin. Senin üzerine nasıl evlenirim ben teyzem kızı? Yani evlenmedin mi? Dedim ya, sen benim eşim sensin. İyi de 4 yıldır yalnız mısın teyzem oğlu? Yalnızım teyzem kızı. Niçin evlenmedin? Ben senden başkasını istemiyorum Zeynep'im. Olmadı. Teyzem kızı diyeceksin. Yapma sevgili Zeynep'im. Böyle resmi olmayalım. Teyzem kızı değil. Sen benim sevgili Zeynep'imsin. Öyleydim teyzem oğlu. Ama artık değilim. Bunun böyle olmasını da sen istedin. Bak sevgili Zeynep'im. İnan ki senden sonra yaşamadım ben. Tam 4 yıldır nasıl ayakta kaldığımı bir bilsen. Biraz daha anlayış gösterdin bana. Ya ben? Ben nasılım peki? Aramızda en küçük bir sıkıntı bile yokken sırf putların yüzünden terk ettin beni teyzem oğlu. Böyle söyleme sevgili Zeyn. Sözünü kesiyor. Teyzem kızı diyeceksin. Seni terk etseydim şimdi kalkıp sana sığınır mıydım? 4 yıldır yalnız kalır mıydım? Bir ben kaldım eşsiz gezen. Birbirimizi büyük bir aşkla severken birbirimize bu işkence niye? Allah bir, Resulullah hak desen her şeyi yeni baştan başlar teyzem oğlu. Olacak cancağızım. O da olacak göreceksin. Sabırsızlıkla bekliyorum teyzem oğlu. Şimdi kızımızla beraber yemeğini yiyin, soğutmayın. Evet. Tabii ki biz aralarındaki bütün konuşmaları bilemiyoruz. Ama ulaşabildiğimiz bilgiler, kurgulayabildiğimiz ifade bu. Ebu'l-Hasm'in Rebi, sevgili Zeynep'in de misafir. Odası ayrı. Efendim ikram ediliyor. Orada tutuluyor. Zeyd bin Harise çoktan gelmiş Medine'ye. Durumu Resulullah'a izah etmiş. Aleyhisselam tebessüm ediyor. Ve Zeyd bin Harise yakalayın getirin. Estağfurullah. Ebu'l-Hasm'in Rebi yakalayın getirin gibi bir emir yok. Himayede rahat. Ancak çok mal mülk var. Ganimet çok. Bizzat Aleyhisselam ganimetleri mücahitler arasında bölüştürdü. Esirler de aynı şekilde bölüştürüldü. Ancak Ebu'l-Hasm'a ilişkin bir paylaşım yok. Yani biliyorsunuz savaştan sonra elde edilen mallar ganimet olur, insanlar da esir olur. Hepsi paylaştırılır. Ama burada sadece Ebu'l-Hasm paylaştırılmadı. Zeynep'in evinde merakla hakkında verilecek hükmü bekliyor. Çünkü Zeyd bin Harise'nin kendisine ne kadar tolerasyon davrandığını, kaçma fırsatı verdiğini, Medine'ye gelmesini istediğini yansıttığını gördü o. Ve onu da yaptı zaten. Artık bundan sonrası nasıl gelişir diye son derece merak içerisinde tabii ki. Ganimetlerin, esirlerin paylaştırıldığını henüz bilmiyor. Biraz sonra bir haberci geldi. Ebu'l-Hasm Resulullah'ın huzuruna çağrıldı. Zeynep Sultan Ebu'l-Hasm Rebi'nin yüzüne bakarken sözsüz, yani harfsiz, hecesiz, kelimesiz, kelamsız, sözsüz, yani çok şey söyledi gözleriyle. Ebu Laslar çok şey dinledi gözleriyle. Ya hocam yanlış söylüyorsun. Göz dinler mi? Dinler. Kelamsız, harfsiz, hecesiz söz söyleyen gözü karşı göz dinler. Bu kulak işi değil. Bu gözlerin konuşması ve gözlerin dinlemesidir. Gözler konuştu, gözler dinledi. Ve Ebu Las Resulullah'ın huzuruna getirildi. Çok mahcup olarak huzura geliyor. Öyle eziliyor, öyle eziliyor, mahcup oluyor ki. Onca savaşlara, onca zamana rağmen aleyhisselam da sahabe-i kiram da çok acılar, acıyorlar bu şahsa. Peygamberimiz aleyhisselam Ebu Las'ı dikkatle süzdü. Tepeden tırnağa. Onun halinde duruşunda ne gördüyse, ne gördüyse ki biz bunu genellikle dağılıyoruz, kaynaklarımız bunu, onun halinde İslam'ın nurunu gördü, İslam'a girmek üzere olduğunu gördü diye yorumlar yapılır. Bilemiyoruz. Görmüştür mutlaka çünkü hikayenin akışında bunlar var. Belki içinde ufak tefek çelişki veya sıkıntılar vardır. Belki bunları ortadan kaldırmak için biz bilemiyoruz. Ama aleyhisselam Ebu Las bin Rebi dikkatlice süzdükten sonra ashabına döndü. O savaşa katılan mücahitlere, iş seriyesine. Eğer uygun görürseniz Ebu Las'ın bütün mallarını ve arkadaşlarını ona geri veriniz. Bu itaat edilmesi çok zor bir emirdir. Ama çok yumuşak da bir emir. Eğer uygun görürseniz, çünkü onların hakkı bu. Verin geri demiyor aleyhisselam. Uygun görürsen, yani ikram edin diyor. İhsan edin diyor. Ben sizin görmediğinizi gördüm diyor. Anlamadığınızı anladım dercesine. Eğer uygun görürseniz, Ebu Las'ın bütün mallarını ve arkadaşlarını geri veriniz diyor. Bir teki bile itiraz etmeden Allah ve Resulü daha iyi bilir. Anamız, babamız, canımız, kanımız sana feda olsun ya Resulallah diyorlar. Ve iş seriyesinde alınan bütün mallar alınıp paylaşılmış. Hepsi toplanıyor, bir araya getiriliyor. Esirler de serbest bırakılıyor, mallarının başına geçiyorlar. Olanları inanamayan gözlerle ve fakat coştukça coşan bir gönülle izleyen Ebu Las'ın gözleriyle beraber gönlü de doldu. Zeynep Sultan bu. Öyle basit himaye almamıştı. Mescide gelip böyle seslendiğinde, peygamber babasıyla görüştüğünde sonuç aşağı yukarı belli. Resulullah Aleyhisselam öyle bir bakış baktı ki Ebu Las'a. Ebu Las da Resulullah'a öyle bakış baktı ki Resulullah'ın bu sefer gözleri yaşardı. Ebu Las artık konuşamadı. Hiçbir şey diyemedi. Tek kelime demedi. Yaşlı gözlerle baktı. Bütün malları kendisine verilmiş. Esir alınan arkadaşlara verilmiş. Tek kuruş eksik bırakılmamış. Al demişler. Yani kaba deyimle olacak şey değil neredeyse bu ama bunu yapan aleyhisselam onun için olmaz diye bir şey yok. Bir duygu anaforuna giriyor Ebu Las ki sormayın. O bu duygu anaforu yaşıyor ama bugün de bize ayrılan süre burada dolduğundan biz bugünlük noktayı koyuyor ve inşallah bir dahaki programda buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim.